küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Bu hafta önemli başlıklar var. Maalesef geçtiğimiz pazar gün, yani iki gün önce İstanbul'da evet. Bir terör saldırısı gerçekleştirildi. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 81 kişi de yaralandı. Hafif ve ağır yaralılar olmak üzere. Hemen ardından çok hızlı bir şekilde emniyet güçleri reaksiyon verdi. Ve olayın faili olarak bir kişiyi yakaladı. Evet. Ve onunla irtibatlı olduğunu bildiğimiz 50'ye yakın gözaltı var. Soruşturma hala devam ediyor. Detaylar gelmeye başladı. PKK-YPG terör örgütünün özellikle eğitiminden geçtiğini ve Aynalı Arap şehrinde de bu eğitimi aldığını, sonradan Türkiye'ye geldiğini fail itiraf etti. Ve soruşturma bunun üzerinden ilerliyor. Detaylar önümüzdeki günlerde muhtemelen daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bunu konuşacağız. Önce bu terör saldırısı ne anlama geliyor? PKK'nın, YPG'nin Mersin saldırısından sonra İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki, Taksim daha doğrusu caddesindeki, Beyoğlu Caddesi'ndeki sivilleri hedef alması ne anlama geliyor? Bu Türkiye'nin bundan sonra terörle mücadelesinde nasıl bir etki ortaya çıkarabilir? Özellikle Irak sahasında, Suriye sahasında ve Türkiye'de devam eden terörle mücadele operasyonları var. Tam da bu sırada yine yetkililere dayandırılarak bir haber uluslararası basında yer aldı. Bu habere göre Türkiye, Kuzey Irak'taki terörle mücadele operasyonlarını tamamladıktan sonra, bu şu anlama geliyor tabii ki, ZAP bölgesinde bir temizlik harekatı yapıyor Türkiye.
Evet.
Epeydir bölgeyi kontrol altına aldı. PKK'yı Kuzey Irak'ta sıkıştırdı. Bu operasyonlardan sonra Türkiye'nin Suriye'ye yöneleceği şeklinde bir bilgiydi bu. Bir yetkiliye dayandırılmıştı. Dolayısıyla yeniden Türkiye'nin Suriye'ye bir operasyon yapması noktasında haberlerle karşı karşıya kalmış durumdayız. Öte yandan tabii ki YPG-PKK söz konusu olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işin neresinde olduğu sorusu meşru bir soru olarak ortaya çıkıyor. ABD'nin YPG'yi desteklediğini biliyoruz, evet. Eğittiğini biliyoruz. Buradan da Türkiye'ye bir saldırı gerçekleşiyor. Burada ciddi sorunlar var. Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalarda da bu referans açık bir şekilde gözüküyor. Tabii ki bu gündemimizi meşgul eden en önemli olay, üzgünüz hayatını kaybeden insanlardan dolayı. Ama uluslararası siyasette aktif bir şekilde devam ediyor. Ukrayna'da bazı gelişmeler var. Rusya Herson bölgesinin ana merkezinden çekildi. Bu bölge büyük bir bölge tabii ki. Rusların da işgal ettiği veya ilhak ettiği bölgelerdeki tek ana merkezi kontrol ettiği yerdi Herson. Diğer bölgelerde biliyorsun ana merkezleri kontrol edemiyorlar şehirleri.
Genellikle eyalet başkenti
olarak Herson'un bu bölgesinden çekildi. Hatta çekilmesi sonrasında Dnieper Nehri üzerinde olan köprüyü de imha etti. Bunun da bir anlamı var. Yeni bir masa mı kurulacak? Putin'e yönelik içeride bazı eleştiriler var. Ukrayna daha fazla avantaj elde edip savaşı hangi noktaya doğru götürecek? Bu noktada da tartışmalar var. Tam bu sırada önemli bir haber geldi. Dün Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığında Amerikan istihbarat yetkilileriyle Rus istihbarat yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme de kamuoyuna açıklandı. Bu görüşmenin tabii ki içeriğini tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ama anlaşılan o ki başta nükleer tehdit olmak üzere birçok konunun bu görüşmelerde ele alınma olasılığı çok yüksek. Onları da başlık başlık konuşabiliriz. Benim bazı değerlendirmelerim var bu konuda. Yani Rusya meselesi evet gündemde ama asıl gündem herhalde G20 zirvesi. Çünkü orada bütün liderler var, Putin hariç. G20 ülkelerinin devlet başkanları, hükümet başkanları orada. Çin Devlet Başkanı orada, Amerikan Devlet Başkanı Biden orada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada. Herkes orada, yani G20 ülkesi içerisindeki ülkeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la bir görüşme gerçekleştirdiğini öğrendik. Burada tabii ki ABD'deki seçimlerin hemen ardından böyle bir görüşme yapıldı. Ana başlıkları saymak gerekirse F-16 meselesi görüşüldüğünü, Biden'ın Taksim'deki terör saldırısından dolayı Türkiye'ye taziye mesajını yeniden Cumhurbaşkanı'na ilettiği, Ukrayna meselesinde Türkiye'nin aldığı rol, oy üstlendiği rol konuşulduğunu biliyoruz. Biden'ın yine görüşmede F-16 alım süreciyle ilgili desteğinin devam edeceğini biliyoruz. Macron'la görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü İtalya Devlet Başkanı ve görüşmelere devam edecek. Tabii G20'nin evet, ayrı bir önemi var. Özellikle ABD, Çin heyetleri görüşecekler. Doğru. Bütün gözler bu görüşmenin üzerine kilitlenmiş durumda. Ve tabii ki başka konular da var ama biz bu konularla istersen başlayalım. Taksim'deki saldırı bir... Mersin saldırısıyla karşı evet, karşıya kalmıştık. Başarısız bir saldırıydı. Ancak bir polis şehit olmuştu. Doğru. Hedef polis eviydi. Oradaki sivillerdi. Orada PKK imzası net bir şekilde vardı. Bu haftaki saldırıda neler var elimizde şu anda? Yani hem açık kaynak bilgileri hem resmi açıklamaları dikkate aldığımızda sen neler söyleyebilirsin?
Evet. Tabii öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, şehitlerimize. Çok sayıda yaralı da vardı, onlara da şifa diliyoruz. Hepimiz hedeftik aslında. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Türk milleti hedef oldu. Burada temelde PKK'nın sivillere yönelik, Türk turizmine ve ekonomisine yönelik bir saldırı yaptığını görüyoruz. Yer açısından baktığımızda Şişli'de, İstiklal Caddesi'nde, dünyanın merkezinde herkesin bildiği, tüm turistlerin uğrak yeri olan sembol bir bölge. Bunu bir defa ortaya koymak gerekiyor. Zamanlama açısından bence şunu değerlendirmek gerekir. Türk ordusu şu anda Irak'ın kuzeyinde çok başarılı askeri harekatlar yürütüyor. Pençe Kilit harekatlarıyla birlikte özellikle PKK açısından çok ciddi stratejik öneme sahip ZAP bölgesi neredeyse tamamen bu örgütten temizlendi. Yüzlerce kayıp verdiler. Mağaralarda kısırılmış bir kısım terör unsurları var. Bunlara yönelik de operasyonlar genişletiliyor. Suriye'ye uzanan ve Türkiye'ye sızmak için kullandıkları ana güzergahlardan bir tanesiydi ZAP. Ve diğer alanlarda da yine özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütünün lider kadrosuna yönelik başarılı operasyonları devam ediyordu. Çok sayıda üst düzey ve orta düzey PKK unsurunun, sözde liderin elimine edildiğini görüyoruz. Tüm bunlarla oluşmuş bir köşeye sıkışmışlık psikolojisi hakimdi PKK'da ve bir şekilde yanıt evet, verme ihtiyacı hissediyordu. Askeri olarak caydırıcı eylem yapma kapasitesini büyük ölçekte yitirmiş bir örgütten bahsediyoruz. Sivilleri hedeflemek arzusundaydı. Buna yönelik de aslında PKK'nın yine bu sözde liderlerinin daha önce yaptığı birçok açıklama var.
Açıklamalar değil mi? Nisan ayında
işte Nisan'dan var, bugüne güncel bazı açıklamalar da var. Karasu'dan Cemil Bayi'ye, Karayılan'a kadar. Özellikle Kasım ayının PKK'nın kuruluş yıl dönümü bağlamında daha fazla örgüt için önem arz ettiğini biliyoruz. Ve bir şekilde işte ZAP'ta içine girdikleri hezimet ve diğer kayıpların intikamını alabilmek, hala var olduklarını ortaya koyabilmek adına bir eylem arayışındalardı. Metropolleri hedeflediklerini ifade ediyorlardı. Ancak birçok başarılı istihbarat önlemi ve güvenlik tedbirleriyle PKK'nın yapmaya çalıştığı eylemler aslında engellendi. Ancak bu sefer maalesef engellenemedi ve İstiklal'de bombalı saldırı gerçekleştirdiler. Burada tabii kullandıkları unsurlar önemli. Suriye'de YPG tarafından eğitilmiş, Arap unsurları kullandıkları anlaşılıyor. Özellikle işte tercih ettikleri kadın, o Ehlem El-Beşir olarak ifade edilen kişi, profil olarak PKK tarafından Aynul Arap'ta özellikle ve Hasaki bölgesinde istihbarat eğitimi almış. Bunu kendi ifadeleriyle itiraf ediyor. Ardından Afrin'e sızdırılarak Afrin üzerinden Türkiye'ye geçişi sağlanıyor ve bir süre hücre yapılanmasıyla İstanbul'da bu saldırının emrini bekliyor. Ve nihayetinde emri aldıktan sonra da eylemi gerçekleştiriyor. Tabii eylem sonrasında da aslında bu Ehlem El-Beşir ortadan kaldırmaya yönelik bir dizayn yapmış PKK. Bunu ya Türkiye'de ya da Yunanistan'a kaçtıktan sonra bu unsurlar orada infaz etme emri var. Buna yönelik de ses kayıtları Türk istihbaratının elinde. Sayın İçişleri Bakanı Soylu da buna yönelik net açıklamalar yaptı. Yine doğrudan emrin eyleminin Aynul Arap'tan verildiğini ortaya koydu. Türkiye'nin bu konuda da istihbaratın olduğunu görüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla burada PKK'nın YPG üzerinden Suriye'deki üstlenmesinin ne büyük bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu bize göstermesi açısından önemli. Tabii maalesef şunu öngörmek gerekiyor. Bundan sonra da PKK benzer eylem arayışlarının içerisine girecektir. Her ne kadar Türkiye içerisindeki network, hücra, işte özellikle dağ kadrosu ciddi anlamda elimine edilmiş, minimize edilmiş olsa da hala belli anlamda eylem yapma kabiliyetleri var. Ya da Irak-Suriye hattından sızmalar söz konusu olabilir. Tabii nihayetinde toplam 1200 kilometrelik bir sınır hattından bahsediyoruz. Yani 300 kilometresi Irak'ta, 900 kilometrelik alan ise Suriye olmak üzere.
Çok uzun bir sınır.
Tamamen bu sınırı koruyabilmek, böyle birkaç kişilik hücrelerin geçişini engellemek maalesef mümkün olmuyor. Çok başarılı operasyonlarla çok fazla engellenen terör unsuru da var ama sızmalar da maalesef gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani bu mesele mülteci meselesiyle ilişkili olmadığını ortaya koymak gerekir. Buna yönelik çünkü bir kara propaganda da maalesef Türkiye'de yürütülmeye çalışılıyor. Bir boyutuyla da tabii Suriye meselesi. Yani burada Suriye'de hala PKK'nın çok ciddi anlamda geniş alanları kontrol ettiğini biliyoruz. Yani Irak'ta belli anlamda sınır hattı, özellikle bu PKK'nın medya savunma bölgeleri olarak ifade ettiği alanlar ZAP'la birlikte iyice azaltıldı. Elimine edildi. Artık Türkiye'ye Irak'tan geçiş çok daha zorlaşmış durumda. Ancak Suriye için aynı şeyden bahsetmek mümkün değil. 900 kilometrelik sınır hattının önemli bir kısmını doğrudan PKK tarafından kontrol ediyor. Yani evet. Sınırın direkt öteki tarafı Kamışlı başta olmak üzere Hasaki, Aynul Arap bölgeleri tamamen PKK'nın kontrolünde. Bu çok büyük bir ulusal güvenlik açığına neden oluyor. Yine PKK'nın yaklaşık 40 bin kilometre karelik bir alanı kontrol ettiğini, burada sözleşe Doğu ve Kuzey Suriye Özerk Yönetimi adı altında Amerikan himayesinde bir yapı kurduğunu, yine Fırat'ın batısında ise Manbij, Terfat gibi bölgelerde Rusya ve rejim himayesinde, yine İran'ın himayesine varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Buralarda da Türkiye yönelik olası saldırılar için planlama, komuta merkezi, eğitim merkezi olarak bunlar kullanılabiliyor. İşte bugün uluslararası medya bazı Türk yetkililer mesaj da vermişler. Irak'taki operasyonlar bitince Türkiye Suriye'de de kapsamlı özel askeri harekatlar yapacak diye.
Evet.
Biz bunu çok uzun süredir savunuyoruz. Yani temel politika önerimiz.
Aha.
Türkiye eğer ulusal güvenliğini gerçekten maksimize etmek istiyorsa, PKK'yı minimize etmek istiyorsa, bu tehditleri bertaraf etmek istiyorsa Suriye'deki PKK varlığını da bir şekilde bitirmek zorunda. Bunun için Türkiye belki rejimle görüşmek istedi. Rusya ile belli bir angajman var ama askeri bir harekat yapmadan ben hep savunduğum şeydi. PKK'yı maalesef Suriye'de bitiremeyeceğiz. Hı-hı. Dolayısıyla şimdiki konjonktür çerçevesinde önümüzdeki aylarda ben olası bir askeri harekatın yapılabileceğini düşünüyorum. Olması da gerektiğini
olması
düşünüyorum
da gerekiyor.
Açıkçası.
Bu özellikle PKK sorununu biraz daha Suriye'de minimize etmek için. Peki o ya bu konu tabii ki daha uzun konuşmayı hak ediyor.
Bu ABD CIA boyutunu konuşmadık yani, belki. İstersen
orası,
kısaca
onu da sorularımın arasındaydı. O Amerika Birleşik Devletleri tabii ki politikasından vazgeçmiş değil. Bu saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunda bir değişiklik ortaya çıkarır mı sence?
Yani şöyle, Sayın Soylu çok sert bir şekilde Amerika'ya tepki verdi biliyorsun. Bu tartışıldı da Türkiye'de, doğru bir yaklaşım mıydı değil miydi diye. Taziyelerini Amerika'nın kabul etmiyoruz dedim. Yani bir gerçek var ortada. O gerçekte Amerika Birleşik Devletleri maalesef YPG'yi himaye ettiği ve Türkiye'ye karşı korumaya çalıştı. Hatta PKK'ya zamanında burada devlet kurdurmaya çalıştı. Ben 15 Temmuz darbe girişiminin bile temel sebebinin Türkiye'yi Suriye'de denklem dışına itip orada bir PKK devleti kurdurma çabasına bağlıyorum. Bu çok açık bir gerçek. Bir müttefiğin, NATO müttefiğinin kesinlikle yapmaması Türkiye'nin hilafına bir hareket. Ama Türkiye tabi önleyici askeri harekatlarla bu büyük devlet kurma hayalini büyük ölçekte yok etti. Doğu Akdeniz'e açılmalarını, denize bağlantı kurmalarını ve kuşak oluşturmalarını engelledi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınar harekatıyla. Ama hala Fırat'ın doğusunda özellikle 40 bin kilometre karelik Deirizor ve Rakka'yı da içerisinde alan, petrol bölgelerini, doğalgaz kaynaklarını da içerisinde barındıran bir alanda Amerika ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir özerk bölge en azından oluşturma çabasında ve Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı da set çekme çabasında. Keza yine YPG'nin özellikle istihbarat ve istihbarat karşı koyma unsurlarının Amerika tarafından, CIA tarafından eğitildiğini, dizayn edildiğini de biliyoruz. Şimdi bu Helam El Beşir denilen kişi YPG tarafından istihbarat unsuru olarak eğitildiyse bir şekilde Amerikalılarla da angajman içerisindeydi ve onların da eğitiminden geçmiş olabilir. Yani Türkiye açısından düşünebiliyor musun? En büyük müttefiği olan NATO'da birlikte hareket ettiği ülkenin eğittiği unsurlar İstiklal Caddesi'nde terör eylemiyle siviller hedef alıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yani Türkiye serzenişte bulunmakta Amerika'ya karşı çok haklı. Bunu gündeme daha fazla getirmesi ve Amerika ile bu meseleyi bence bir şekilde konuşması ve baskı yaparak gerekirse de askeri hamlelerle Amerika'yı bölgeden çıkartıp YPG'ye verdiği desteği sonlandırmak zorunda. Bir gün sonra işte Ankara'da CIA ile FSB liderleri ve ekipleri MIT'in himayesinde bir araya geliyor. Yani Türkiye bu kadar önemli bir ülkeyken bir yandan sen PKK'yı destekleyeceksiniz, bir yandan Türkiye ile angajman kuracaksınız. Bu sürdürülebilir değil.
Değil. Şimdi sen de ifade ettin FSB ile CIA'nin bir araya gelmesi MIT başkanlığında. Bir uzlaşı arayışı mı yoksa ortaya çıkan bazı riskler var, yönetilemeyebilecek riskler, nükleer çatışma gibi. Bunu engellemek için.
Bence her ikisi de. Şimdi resmi açıklama neydi? Nükleer tırmanma olmaması için bir araya geldik ve tutuklu bazı Amerikalıların durumunu görüşmek üzere. Şimdi tutuklu Amerikalılar kim bir defa? Bunu ortaya koymak gerekiyor. Muhtemelen Ukrayna cephesinde
yabancı savaşan
lejyoner olarak ifade edilen ama bir kısmı doğrudan belki CIA ve Amerikan Özel Kuvvetleri mensubu da olabilir. Çünkü doğrudan İngilizler ve Amerikalılar biliyoruz ki o savaşın aslında parçası. Veya görüntü itibariyle Amerikan ordusundan ayrılmış ama sahada Amerikalıların istihbarat desteğini, hava koordinasyonunu da sağlayan unsurlar da olabilir. Bunların Rusya'nın eline geçme ihtimali söz konusu. Bunların bir şekilde geri alınması için çaba sarf ediyor Amerikalılar. Ama bunun ötesinde kesinlikle Ukrayna Savaşı bence masaya yatırıldı. Ve burada olası ateşkes, olası siyasal çözümün bileşenleri neler olabilir? İki taraf da birbirini bence tarttı. Şunu da unutmamak gerekiyor. Yani son günlerde Amerikan medyasında Amerikalı yetkililerin Ukrayna'ya baskı yaptığı ve bu çözüm görüşmeleri, ateşkes görüşmeleri konusundaki bu sert tutumundan biraz taviz vermeye Ukrayna yönetimini zorladıkları ifade ediliyor. Hatta bugün Zelenski de açıklama yaptı. Biz masaya otururuz ama ön şartlarımız var. Bunlar da Rusya'nın tamamen çekilmesi ve tazminat ödemesi gibi. Peskov ve diğer Lavrov gibi Rus isimler de bunların mümkün olmayacağını ortaya koydular. Ama Ukrayna yönetimine mesela Amerikalılardan bence biraz baskı gelmeye başladı. En azından daha makul bir zeminde taleplerle. İşte bu Kherson bölgesinden de Rusların çekilmesinden sonra Dnieper Nehri'ni ve kuzeyde Donetsk bölgesine doğru gidecek bir hattın oluşması belki Amerikalılar için daha makul bir durumu ifade ediyor. Ama Ukraynalıların buna pek yanaşmaya niyetleri yok gibi. Çünkü savaşta momentumu elde ettiklerini düşünüyorlar. Ruslara ciddi baskı yaptılar. İşte Kherson'un da ele geçirilmesi, daha önce Kharkov'daki galibiyetleri bir özgüven verdi Ukraynalılara ve Batı'dan da sınırsız mali ve ekonomik yine askeri destek alıyorlar. Rusların kendi karşılarına tutunamayacağı düşüncesindeler. Ama ben Rusların bu son geri çekilmesinden sonra Ukrayna ordusunun artık ilerleyici çok ciddi bir alan olmadığını düşünüyorum. En azından kış ayları boyunca. Çünkü mevsimsel açıdan baktığımızda kış yaklaşıyor ve hava şartları gerçekten çok zorlaşacak. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir sınır hattında temas hattı vardı. Şimdi bu biraz kısaldı ama yine de özellikle Donetsk bölgesinde Rusların daha dirençli olması söz konusu. Çünkü o bölge gerçekten kendi toprakları görüyorlar ve yerel unsurların da oluşturduğu askeri milisler ve güçler var. O hani Luhansk ve Donetsk Cumhuriyetler olarak ifade edilen bölgelerde. Dolayısıyla o bölgelerde ben Rusların geri çekileceğini pek düşünmüyorum.
Kışa doğru giderken bir değişiklik.
Kherson'da da doğal bir sınır oluştu. Dnieper Nehri'nin ötesine Ukrayna ordusunun bence geçmesi çok olası değil. Mümkün değil lojistik açıdan ve askeri açıdan çok riskli hamleler olur. Rusya'nın çok ciddi dağılmasıyla ancak bu hamleyi yapabilirler. Rusya'nın da şu anda o aşamada olmadığını düşünüyorum. Yani bu Suriye'deki komutanın Svokin miydi ismi?
Evet, Serokin.
Serokin'in komutayı devralmasından sonra komuta kontrol daha rasyonelleşti. Daha bir düzenli ordu hüviyeti ve görüntüsü oluştu. Lojistik hatları geçmişe nazaran en azından daha iyi. Evet, yıpratma savaşında Ukrayna karşısında batıdan gelen sınırsız silahları düşündüğümüzde Rusya'nın gerilemeye devam etmesi söz konusu olabilir. Ama en azından kış aylarında bence cephe hatlarını tutacaklar. Gelen rezervleri de unutmamak lazım. Ve Rus savunma sanayi daha fazla silah üretmeye başladı. Yine İran'dan, Kuzey Kore'den, Çin'den belli bir ölçekte bence mühimmat ve silah almaya başladılar. Bunların da etkisiyle cephe hatlarını tutmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Öyle bozguna uğrayacakları yeni bir nokta pek öngörmüyorum. En azından kış boyunca. Dolayısıyla biraz daha bu yıpratma savaşına dönüşecek ve kış boyunca devam
yakın
edecek.
Yakın bir zamanda bir diplomasi masasının kurulması pek olası değil.
Ya olabilir zaman. Ama Ukraynalılara Batılıların uygulayacağı baskı burada belirleyici olacak. Yani Amerikalılar gerçekten ne kadar baskı yapacaklar? Bunu yapmak da kolay değil. Çünkü Zelenski ve Ukrayna hem ordusuyla hem siyasi ve halkıyla birlikte Batı'da büyük bir sempati kazandı. Yani onları da böyle üzerinde çok baskı yapabilme kabiliyetleri var mı eskisi kadar? Bu da tartışılabilecek bir unsur. Amerikalılar tabii Rusların yıpranmaya devam etmesini de arzu ediyor. Burada daha dengeli bir durum belki oluşması için çaba sarf edebilirler diye düşünüyorum.
Peki G20 zirvesi bütün bu olanların gölgesinde mi gerçekleşiyor? Oradan bir konsensüs çıkacak mı? Tabii çok boyutlu bir
platform. Tabii Putin'in, G20. Sen ifade ettin gitmediğini. Orada Rusların olmadığı bir denklemde bir şey çıkması mümkün değil. Şenden Özya çağrıda bulundu savaşın bitmesiyle ilgili. Genel olarak tüm ülkeler savaşın bitmesini arzu ediyor ama bu çok da kolay görünmüyor. Burada Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, Kırım'ın statüsü, savaş tazminatı olup olmaması birçok mesele var. Bunu Rusların da kabul edeceği bir denklem. Şu an için hala mümkün değil. Biraz daha yıpranması lazım bence Rusların. O zaman belki daha fazla taviz verebilir.
G20'nin diğer ajandasına bakalım.
Evet, en önemli ajandası bence Biden'la orada Xi'nin buluşması ve ABD-Çin yumuşaması olur mu olmaz mı? Galiba uzun süredir ilk defa buluştular.
Evet,
ya da
pandemiden
ilk defa
sonra
da olabilir, bilmiyorum.
Pandemiden sonra belki ilk defa.
Evet. Bu önemliydi yani. Burada yumuşak ifadeler ortaya koydular. İşte bu ticaret savaşı, yine jeopolitik gerginlikler, Tayvan meselesi. Ama oradan bir şey çıkar mı? Çok da kolay görünmüyor. Küresel gıda güvenliğinin sağlanması açısından bir şey vardı. Konsensus vardı. Bu bağlamda Ruslar da olumlu açıklamalar yapmaya başladılar G20 zirvesine paralel. Bence oradaki ellerini de güçlü tutmak istiyorlar. Bu da önemli. Burada tabii Türkiye'nin rolü bir kez daha takdir edildi. Yine Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi de bizim açımızdan önemliydi. Hı hı. Burada Biden taziyelerini dile getirdi bununla birlikte.
F-16 ile
küresel
ilgili,
gıda güvenliği ile ilgili teşekkür etti. F-16 ile ilgili olumlu mesajlar verdi.
Şimdi Senato, Meclis, Temsilciler Meclisi'nde.
Evet, onu konuşmadık aslında. Burada beklediğimiz kırmızı dalga olmadı. Ben biraz daha iyi bir fotoğraf bekliyordum Cumhuriyetçiler adına. Burada yanlış aday tercihleri, bir de Trump'ın belki
girmesi,
beklenen
herhalde
ilgiyi gösterememesi burada olumsuz oldu. Mesela işte Türk adayın Pennsylvania'da, evet, değil mi, kaybetmesi,
evet,
Öz'ün. Bu çok büyük bir maliyet üretti. Yani Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu aldılar.
Aldılar, gözüküyor.
O beklenen olacak bir şeydi.
Yani. Henüz bitmedi ama
evet,
alacak gibi.
Öyle görünüyor.
218'i geçti.
Projeksiyonlar bunu gösteriyor ama Senato'da şu anda kaybetmiş durumdalar. Yani çoğunluk Demokratlar'da kalacak. Orada ikili bir yapı oluştu. Hani genel trend Cumhuriyetçilerin lehine. Oylarını yükselttiler. Valiler konusunda istediklerini bazı aldılar. Ama beklenen olmadı. Türkiye için de tabii çok olumlu değil. Yani burada Cumhuriyetçiler Senato'yu alsaydı Senato'nun Türkiye yönelik direncinin daha kolay kırılabileceği düşünülüyordu. Şimdi Demokratların yine F-16 konusunda engel çıkarma potansiyeli bence var. Beyaz Saray her ne kadar olumlu baksa da o iş daha uzayacak gibi geliyor bana, bilmiyorum ama tam olarak.
Evet.
Sen
o, o, yok o da yani uzayacak. Çünkü bunu engellemeye çalışan ciddi bir baskı var, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yunan lobisinin, Rum lobisinin çok aktif faal olduğunu görüyoruz.
Bir de geciktikçe araya başka siparişler giriyor ve Türkiye'ye giriyor, yapan teslimi ve işte o şeylerin...
Bir de bu şey değil tabii, bir market değil yani.
Evet.
Hemen gidip alamıyorsun.
Tabii üretim hatları doluyor. Dolayısıyla Türkiye şimdi 6-7 sonra bu F-16'dan teslim edilmesi söz konusu olabilir gibi analizler var bazı savunma sanal uzmanlar tarafından. 7 yıl sonra Türkiye'nin F-16'ya ihtiyacı olur mu?
Belki
ayrı
de, evet. Yani. Yani o G20 zirvesi kapsamında görüşmeler de o ön plana çıkıyor. Onun dışında Türkiye'nin acaba Ukrayna konusunda sadece arabulucu bir platform sağlayan bir ülke olmaktan çıkarak barışı ya da anlaşmayı sağlayacak bir metin üretme noktasına
Türkiye
doğru
bunu çabalıyor tabii, başından beri bunu çabalıyor.
Sanırım Türkiye yürütecek. Bakalım o nasıl olacak? Yani Türkiye öyle bir metin arzu ediyor mu? Sadece arabuluculuk değil de bakın şöyle bir teklifim var. Türkiye'nin giderek önemi artıyor galiba.
Burada bu, özellikle TAL Koridor Anlaşması'nın uzatılmasıyla olumlu bir hava
19'unda değil
Türkiye,
mi? Evet,
evet.
Yine bir şey
bunu
var.
Bunu bence başaracak Türkiye. Yine pratik bazı adımlar da atılıyor. İşte esir değişimi, naaşların değişimi gibi bazı durumlar söz konusu. Türkiye, aha, burada zaten çok olumlu adımlar atıyor. İstihbarat düzeyinde örgütleri bir araya getiriyor olabilir. Kamuoyuna açıklanan, açıklanmayan yönler var.
Evet.
Bunları tam olarak bilemiyoruz. Ama burada dediğim gibi Rusya eskiye nazaran daha olumlu bir ateşkes için. Çünkü üzerindeki askeri baskıyı gördü. Hersin'den de çekilmek durumunda kaldı. Hı-hı. Ama onlar da tabii kendilerini bağlayıcı bazı adımlar attılar. Şimdi referandumla siz Hersin dahil birçok Ukrayna toprağını Rus toprağı olarak kabul ettiniz. Şimdi Rus toprağı işgal altındaymış gibi görünüyor. Şimdi şey orayı pazarlıkta nasıl vereceksiniz? Bunu Rus halkına nasıl anlatacaksınız?
Putin'e yönelik eleştiriler de
tabii,
var.
Tabii şimdi Dugin bile Putin'le yağmur adamın kaderiyle evet. Putin'i şey yapmış. Yağmur adam şu yağmuru eğer getiremiyorsan yağmur kral öldürülüyor.
Tabii, öldürülüyor.
Bunu geri silmek zorunda kalmış vesaire ama Putin'e yönelik tepkinin ne kadar arttığını da gösteren bir unsur.
Görüyoruz. Evet bugün teşekkürler Can bugünkü değerlendirmeleri için.
Teşekkür ederim sağ ol.
Sevgili dinleyenler Taksim'deki hain terör saldırısını konuştuk. Onun ortaya çıkardığı etkiler bundan sonra neler olabilir? Rusya-ABD görüşmelerini Ankara'da gerçekleşen masaya yatırdık. Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik ve G20 zirvesi kapsamında tartışılan ana başlıkların üzerinden geçtik. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.